Ayrım 18.
Bu çocuklar yaptıklarının ağırlığının farkında değiller. Öyle ya, pek öyle gizlenmeye bile çalışmıyorlar. Okuldan çıkışta oluyor işler. Bu kadınlarla çay içiyor, konuşuyor, eğleniyorlar. Sonra eğlenceler salonlara bitişik odalarda sürüyor. Elbette her önüne gelen giremiyor içeri. Önerilmek, alıştırılmak gerek. Kim veriyor bu şölenlerin masraflarını, dairenin kirasını kim ödüyor? Bunu bulmak o kadar güç görünmüyordu. Ama araştırmalar ancak büyük bir önlemle yürütülebilirdi. Gereğinden fazlasını öğrenmek, olayların akıntısına kapılmak, sonra çocukların başlıca müşteriler arasında bulunduğundan kuşku duyulan saygıdeğer aileleri kovuşturup güç durumda bırakmak zorunda kalmak korkusu vardı. Böylece Profitendiyo'nun çabasını biraz yavaşlatmak için elimden geleni yaptım. Bir boğa gibi atılıyordu bu işe. Farkında bile değildi ki ilk boynuz vuruşuyla, affedersiniz mahsus söylemedim, pek tuhaf ağzımdan kaçtı, oğlunu şişlemek gibi bir tehlikeye atılıyordu. Bereket versin ki yaz tatili herkesi dağıttı. Öğrencilerin her biri bir yana gitti. Umarım ki bütün bu iş şapa oturacak. Gürültüsüz patırtısız birkaç gözdağından cezadan sonra kapatılacaktır. Bernard Profitendiyo önünde bu işe burnunu soktuğundan iyice emin misiniz? Tam değil ama neye dayanarak inanıyorsunuz? Bir kez yaşlı dışı bir çocuk. Onun yaşında bir çocuk işlemedik ayıp bırakmadıkça evden kaçmaz. Anlarsınız ya. Hem sonra Profitendiyo önünde bazı kuşkulara kapıldığını sanıyorum. Çünkü çabası birdenbire gevşeyiverdi. Ne diyorum, geriye çark eder gibi oldu. İşin ne durumda olduğunu sorduğum zaman huzuru kaçmış gibiydi. Sonunda bir şey çıkmayacak sanıyorum, dedi bana. Çabucak değiştirdi sözü. Zavallı Profitendiyo. Biliyor musunuz, başına gelenleri hiç de hak etmemişti. Dürüst bir adamdır. Sonra böyleleri daha da enderdir. Mert bir çocuktur. Ha, geçenlerde kızı kusursuz bir adamla evlendi. Düğünde bulunamadım çünkü Hollanda'daydım ama Pauline ile George bunun için dönmüşlerdi. Daha önce söylemiş miydim size? Gidip uyumak zamanı geldi. O da neyse, hepsini siz mi ödemek istiyorsunuz? Bırakın canım, delikanlılar arkadaşça paylaşır masrafı. Olmaz mı? Öyle olsun. Allah'a ısmarladık. Unutmayın, Pauline 2 gün sonra dönüyor. Bizi görmeye gelin. Sonra bana Molinye de demeyin artık canım. Oscar desenize yalnız. Bunu çoktandır rica etmek istiyordum sizden. Bu akşam Rachel'den, Nora'nın kız kardeşinden birkaç satırlık bir mektup aldım. Şöyle diyordu. Size söyleyeceğim önemli şeyler var. Fazla zor olmayacaksa yarın öğleden sonra pansiyona uğrayabilir misiniz? Bana burada büyük bir yardımda bulunmuş olursunuz. Nora'dan söz etmek için olsaydı bu kadar beklemezdi. İlk kez mektup yazıyor bana. 2. Edward'ın günlüğü. Devam. 28 Eylül. Rachel'i pansiyonun alt katında büyük çalışma salonunun eşiğinde buldum. İki hizmetçi döşemeyi temizliyordu. Kendisi de hizmetçi önlüğü giymiş, eline bir toz bezi almıştı. Uysal, boyun eğmiş, her şeye karşın güleç, güzellikten de dokunaklı bir anlatımla ''Size güvenebileceğimi biliyordum.'' dedi elini uzatırken. ''Fazla aceleniz yoksa en iyisi yukarı çıkıp büyük babamı, sonra annemi birkaç dakika görün. Gelip de kendilerini göremediğinizi öğrenirlerse çok üzülürler. Ama birazcık zaman ayırın, sizinle mutlaka konuşmalıyım. Gelip burada bulursunuz beni. Görüyorsunuz, işlere göz kulak oluyorum. Bir tür utanca kapılır, çalışıyorum demez hiç. Rachel bütün yaşamını sildi. Onun erdemi kadar sessiz, alçak gönüllü hiçbir şey yoktur. El çekişi öylesine doğaldır ki ailesinden hiçbiri sürekli özverisinden dolayı şükran duymaz ona. Tanıdığım kadınlar içinde en güzel ruhlusu. İkinci kata Azayes'in odasına çıktım. Yaşlı adam koltuğundan pek ayrılmıyor artık. Beni yanına oturttu. Aşağı yukarı hemen sonra da La Perouse'dan ses etmeye başladı. Yalnız olması beni kaygılandırıyor. Gelip pansiyonda kalmaya razı etmek isterdim onu. Biz eski dostlarız, bilirsiniz. Geçenlerde kendisini görmeye gittim. Korkarım sevgili karısının Saint Pierre'ine gidişi onu çok üzmüş. Hizmetçisi hemen hiçbir şey yemediğini söyledi bana. Genellikle çok yediğimiz düşüncesindeyim ben. Ama her şeyde ölçüyü gözetmek gerekir ve her iki yönde de aşırılık olabilir. Yalnız kendisi için yemek pişirmesini yararsız buluyor. Ama yemeklerini bizimle yese, başkalarının yiyişini görmek onu da gayrete getirir. Burada çok sevimli torununun da yanında bulunur. Onu görmeye pek fırsat bulamaz başka türlü. Öyle ya, Vavend sokağından Saint Honoré mahallesine gelmek koca bir yolculuk demektir. Üstelik çocuğu Paris'te tek başına gezmeye bırakmak istemem. Anatole de la Pérouse'u uzun zamandır tanırım. Biraz garipti her zaman. Bir serzeniş değil bu ama biraz gururludur. Belki de konukseverliğimi kabul etmez, emeğiyle ödemek ister. Bunun için çalışma saatlerinde öğrencilerin başında bulunmasını önerebileceğimi düşündüm. Kendisini çok yormaz bu iş. Üstelik de onu oyalamak, kendi içine kapanmaktan kurtarmak gibi iyi bir etkisi olur. İyi matematikçidir. Gerekirse geometri ya da cebir dersleri de verebilir. Şimdi hiç öğrencisi kalmadıktan sonra eşyaları ve piyanosu hiç işine yaramıyor artık. Bırakmalı. Sonra buraya gelmek onu kira parasından kurtaracağı için gönlü rahat olsun. Bana bir borçluluk duymasın diye küçük bir pansiyon ücreti üzerinde anlaşabileceğimizi düşündüm. Onu inandırmaya çalışmalısınız. Hem de fazla gecikmeden. Çünkü o kötü yaşayış yüzünden çabucak çökmesinden korkuyorum. Üstelik 2 gün sonra da okullar açılıyor. Olanaklarımızın neler olduğunu ve kendisi bize güvenebileceği gibi bizim de kendisine güvenip güvenemeyeceğimizi bilmemiz yararlı olur. Hemen ertesi gün gidip La Pérouse'la görüşeceğime söz verdim. Hemen sonra rahatlamış gibi "Ha," dedi. "Kanatlarınız altına aldığınız şu Bernard ne iyi çocuk öyle." Büyük bir sevimlilikle burada küçük hizmetlerde bulunabileceğini söyledi. Çalışma saatlerinde küçüklerin başında bulunmaktan söz ediyordu. Ama biraz fazla genç, kendisini saydıramaz diye korkuyorum. Uzun uzun konuştum onunla, pek cana yakın buldum. En iyi Hristiyanlar bu yaratılıştaki insanlardan çıkar. Bu ruhun yönetiminin ilk eğitimiyle yanlış yola sapmış olması üzücü kuşkusuz. Dine inanmadığını açıkladı bana. Ama içimde umut uyandıran bir sesle söyledi. İsa'nın yiğit bir küçük askeri olması için gerekli bütün nitelikleri kendisinde bulacağımı umduğumu, Tanrı'nın kendisine emanet ettiği yetenekleri değerlendirmeyi düşünmesi gerektiğini söyledim ona. İncil'den parabolü birlikte okuduk. İyi tohumun kötü bir toprağa düşmediğini sanıyorum. Sözlerimle çok sarsılmış gibi göründü. Bu konuyu düşüneceğine söz verdi. Bernard yaşlı adamla bu görüşmesinden daha önce söz etmişti bana. Ne düşündüğünü biliyordum. Bu yüzden konuşma oldukça zor geliyordu bana. Gitmek üzere kalkmıştım ama o uzattığım ile avuçlarımda tutarak "Ha bakın," dedi. "Dora'mızı gördüm geçenlerde. Bu sevgili çocuğun dağlarda sizinle koca bir ay geçirdiğini biliyordum. Çok yaramışa benziyor. Yeniden kocasının yanında bulunmasına sevindim. Adamcağız yokluğunun uzaması yüzünden acı çekmeye başlayacaktı. İşinin onun da aranıza katılmasına engel olması üzücü bir şey." Gitmeye çalışıyordum. Gittikçe huzurum kaçıyordu. Çünkü Laura'nın ona neler söylemiş olabileceğini bilmiyordum. Ama sert ve yetkili bir deviniyle kendine doğru çekti beni. Öne kulağıma eğilerek "Laura bana bir umudu olduğunu açtı," dedi. "Ama şimdilik bilinmemesini iyi tutuyor. Durumu bildiğinizi, sonra ikimizin de sıkı ağızlı olduğumuzu biliyorum da onun için söylüyorum bunu size." Zavallı çocuk çok şaşkındı benimle konuşurken, kıpkırmızıydı. Öyle sessizdir ki önümde diz çökmüştü. Bu birleşmeyi kutsadığı için ikimiz birlikte Tanrı'ya şükrettik. Laura şimdilik açmak zorunda olmadığı bu gizli biraz ileriye atsaydı daha iyi ederdi gibi geliyor bana. Bana danışmış olsaydı bir şey söylemeden önce Duvie ile görüşmesinin sonunu beklemesini öğütlerdim. Azayis hiçbir şey anlamıyor ama bütün yakınları onun kadar saf olmayacak. Yaşlı adam değişik kır havaları üzerinde birkaç çeşitleme daha yaptı. Sonra kızının beni görünce pek sevineceğini söyledi. Vedellerin katına indim. Yukarıda yazdıklarımı yeniden okuyorum. Azayis'ten böyle söz etmekle kendimi iğrençleştiriyorum ben. Şu birkaç satırı da sevimli saygısızlığın kendisini bu deftere yeniden burnunu sokmaya yönelteceği durumu göz önüne alarak Bernard için ekliyorum. Yaşlı adamla biraz daha düşüp kalksın. Ne demek istediğimi anlayacaktır. Onu severim, kendi deyimiyle. Üstelik de saygı duyarım ona. Onun yanına gelir gelmez kendimi duymaz olurum. Bu da ona arkadaşlık etmeyi oldukça güçleştirir. Kızını, rahibin karısını çok severim. Madame Vedel, Lamartine'in Elvir'ine pek benzer. Yaşlanmış bir Elvir. Konuşması çekicilikten yoksun değildir. Sık sık tümcelerini bitirmediği olur. Bu da bir tür şiirli bulanıklık verir düşüncesine. Belirsizle, bitmemişle sonsuzu yaratır. Yeryüzünde bulamadığı ne varsa hepsini gelecek yaşamdan bekler. Bu da umutlarını alabildiğine genişletmesini sağlar. Toprağının darlığından haz alır. Vedeli pek az görmesi onu sevdiğini düşlemesini sağlar. Adamcağız hep bir yerlere gitmek üzeredir. Binlerce özen, binlerce kaygı için vaazlar, kongreler, yoksullara, hastalara ziyarette bulunmak için gitmek zorundadır. Ancak geçerken sıkar elinizi. Bunun için de daha bir dostça sıkar. İşim çok acele, bugün konuşamayacağız. Ne çıkar, gökyüzünde buluşuruz derim ona. Ama işitmeye bile vakti yoktur. Bir dakikacık bile kalmadı kendisine diye içini çekiyor Madame Vedel. Omzuna ne yükler aldı bir bilseniz şeyden beri. Hiçbir şeyden sakınmadığı bilindiği için herkes onu akşam dönünce bazı öylesine yorgun oluyor ki neredeyse konuşmayı bile göze alamıyorum. Korkuyorum ki kendini başkalarına öylesine veriyor ki çoluğuna çocuğuna hemen hiçbir şey kalmıyor. O benimle konuşurken ben pansiyonda kaldığım günlerde Vedel'in bazı dönüşlerini anımsıyordum. Başını avuçlarına aldığını, birazcık durduktan sonra bağırdığını görürdüm. Ama daha o zaman bile bu duruşu istemekten çok, bu duruştan korktuğunu, ona verilebilecek en çetin şeyin azıcık düşünme zamanı olduğunu düşünürdüm. Bir hizmetçi kız dolu bir tepsi getiriyordu. Madame Vedel, "Bir çay içersiniz değil mi?" diye sordu. "Madame, yeterince şeker kalmadı." "Mademoiselle Rachel'den istemeniz gerektiğini daha önce söyledim size. Çabuk gidin, bu beylere haber verdiniz mi?" "Monsieur Bernard'la Monsieur Boris çıktılar." "Peki ya Monsieur Armand, çabuk olun." Sonra hizmetçinin çıkmasını beklemeden, "Bu kızcağız Strasbourg'dan geldi," dedi. "Hiçbir, her şeyi söylemek zorundasınız kendisine. Peki ne bekliyorsunuz?" Hizmetçi kuyruğuna basılmış bir yılan gibi geri döndü. "Belletici aşağıda yukarı çıkmak istiyor. Parasını almadıkça gitmeyeceğini söylüyor." Madame Vedel'in hatlarında acıklı bir sıkıntı belirdi. "Hesap işleriyle benim uğraşmadığımı daha kaç kez ineleyeceğim size? Matmazel'e başvurmasını söyleyin. Hadi bir saatçik rahat yok. Rachel ne düşünüyor bilmem." "Onu çaya beklemeyecek miyiz?" "Hiç içmez ki. Ah, bu açılış çok kaygılar veriyor bize. Başvuran belleticiler haddinden fazla ücret istiyorlar. İstedikleri para kabul edilebilecek gibi olunca da kendileri öyle olmuyor. Babam da sonuncusundan dert yanmak zorunda kaldı. Fazla zayıf davrandı ona. Şimdi o bize gözdağı veriyor. Kızın söylediklerini duydunuz. Bütün bu insanlar paradan başka bir şey düşünmüyorlar. Yeryüzünde daha önemli hiçbir şey yokmuş gibi. Bu arada onun yerine nasıl dolduracağımızı bilmiyoruz. Prosper her şeyin düzelmesi için Tanrı'ya yalvarmak yeter sanıyor." Hizmetçi şekerle geri geliyordu. "Monsieur Armand'a haber verdiniz mi?" "Evet madam, hemen şimdi gelecek." "Ya Sara?" diye sordum. "İki gün sonra dönüyor o. Dostların da İngiltere'de. Bizde gördüğünüz şu genç kızın ailesinin yanında. Çok nazik davrandılar. Ben de memnunum doğrusu. Sara biraz, Laura da öyle. Çok iyi göründü bana. Güneyden sonra İsviçre'de kalmak çok yaramış. Ne iyi ettiniz de ona bunu kabul ettirdiniz. Yalnız şu zavallı Armand bütün tatil boyunca Paris'ten ayrılmadı." "Ya Rachel?" "Evet doğru, o da. Gitmesi için zorlayanlar olmadı değil ama Paris'te kalmayı yeğledi. Hem dünyada her zaman istediğini yapamaz ki insan. Arada sırada bunu çocuklara yinelemem gerekiyor. Başkalarını da düşünmek gerek. Sasfe'ye gezmeye gitmek beni de eğlendirmez miydi sanırsınız? Ya Prosper? Prosper yolculuk edince zevk için mi yolculuk ediyor sanırsınız? Armand buraya yakını takmadan gelmenden hoşlanmadığımı biliyorsun," diye ekledi. Oğlunun girdiğini görmüştü. "Sevgili anneciğim, siz bana dindarca kılığıma hiç önem vermememi öğrettiniz," dedi Armand. Bana elini uzattı. "Bu da yerinde oldu çünkü çamaşırcı kadın ancak salıya geliyor. Kalan yakalarım da yırtıldı." Olivier'in bana arkadaşı hakkında söylediği geliyordu aklıma. Gerçekten de o kötü alaycılığının ardında derin bir kaygı anlatımı gizlenir gibiydi. Arma'nın yüzü incelmişti. Burnu büzülüyor, incelmiş ve rengi solmuş dudaklarının üzerinde kemerleniyordu. Konuşmasını sürdürüyordu. "Sayın ve soylu konuğunuza kış mevsiminin açılışı dolayısıyla topluluğumuza olağanüstü birkaç yıldız kattığımızı söylediniz mi? Aydın bir senatörün oğlu, sonra genç Vicomte de Passavant, ünlü bir yazarın kardeşi. Daha önceden tanıdığınız ama bundan dolayı ancak daha bir büyükleşen iki üye de Jabba. Prens Boris ile Marquis de Profitant diyor. Sonra ünvanlarıyla erdemlerini ileride anlayacağımız birkaç kişi daha. Görüyorsunuz, hiç değiştiği yok, dedi zavallı anne. Bu şakalara gülümsüyordu. Laura'dan söz etmeye başlamasından o kadar korkuyordum ki konukluğu kısa kestim. Çabucak Rachel'i bulmak için aşağıya indim. Rachel çalışma salonunun düzeltilmesine yardım etmek için kollarını sıvamıştı. Ama benim yaklaştığımı görünce çabucak geri indirdi. Beni özel derslerde kullanılan yandaki küçük odaya götürürken ''Size başvurmak son derece zor geliyor bana.'' diye başladı. ''Duvye'ye başvurmak isterdim. Bunu benden rica da etmişti. Ama Laura'yı gördükten sonra artık bunu yapamayacağımı anladım.'' Çok solgundu. Bu son sözcükleri söylerken çenesi, dudakları bir zaman konuşmasına engel olan seyremeli bir titremeyle sarsıldı. Huzurunu kaçırmak korkusuyla gözlerimi başka yana çevirdim. Kapattığı kapıya yaslandı. Elini tutmak istedim ama çekti ellerimden. En sonunda sesi sonsuz bir çabayla kısılmış gibi yeniden konuştu. 10.000 frank ödünç verebilir misiniz bana? Açılış oldukça umut verici görünüyor. Yakında ödeyebileceğimi sanıyorum. Ne zaman gerekiyor? 1.000 franktan biraz fazla para var üzerimde, dedim. Üstünü de hemen yarın sabah tamamlarım. Gerekliyse hemen bu akşam. Hayır, yarın da olur. Ama 1.000 frankı hemen bırakmak sizin için bir... Parayı cüzdanımdan çıkarıp ona uzattım. 1.400 ister misiniz? Başını önüne eğdi. Öyle hafif bir evet dedi ki güç işittim. Sonra sendeleyerek bir öğrenci kanepesine gitti. Buraya bıraktı kendini. Dirseklerini önündeki sıraya dayadı. Yüzünü avuçlarına alıp bir zaman öylece durdu. Ağladığını düşündüm ama elimi omzuna koyduğum zaman başını kaldırdı. Gözlerinin kuru olduğunu gördüm. Rachel dedim. Bunu benden istediniz diye utanmayın. Size yardım edebildiğim için mutluyum. Ciddi ciddi baktı bana. Güç olan büyük babama da anneme de bundan söz etmemenizi rica etmek zorunda olmam. Pansiyonun hesaplarını bana bıraktıklarından beri onlara... Neyse, bilmiyorlar kısacası. Hiçbir şey söylemeyin onlara, yalvarırım. Büyük baba yaşlı, annem de o kadar çabalıyor ki. Rachel o kadar çabalayan o değil, sizsiniz. Çok çabaladı, şimdi yorgun, sıra bende. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Bu çok basit sözcüklere çok basit bir biçimde söylüyordu. Hiçbir üzüntü sezemiyordum boyun eğmişliğinde. Tam tersine bir tür huzur seziyordum. Ama durum çok kötü sanmayın, dedi. Yalnız güç bir zaman bu. Kimi alacaklılar çok sabırsız davranıyorlar da. Az önce hizmetçinin alacağını isteyen bir belleticiden söz ettiğini işittim. Evet, gelip büyük babamla üzücü bir patırtı çıkarmış. Yazık ki önleyemedim. Kaba ve bayağı bir adam. Gidip parasını vermeliyim. Sizin yerinize ben gideyim ister misiniz? Bir an duraladı. Boşu boşuna gülümsemeye çalışıyordu. Teşekkür ederim, hayır. Benim gitmem daha iyi. Ama benimle çıkın olur mu? Biraz korkuyorum ondan. Sizi görürse bir şey söylemeyi göze alamaz. Pansiyonun avlusu hemen sonra başlayan bahçeden birkaç basamak yukarıdadır. Bir parmaklıkla ayrılır bahçeyle avlu. Belletici dirseklerini geriye verip bu parmaklığa dayanmıştı. Başında kocaman yumuşak bir fötr şapka vardı. Bir pipo tüttürüyordu. Rachel onunla görüşürken Arman yanıma geldi. Rachel ceplerinizi boşaltmış, dedi alaylı alaylı. Tam zamanında geldiniz. Pis bir bunalımdan kurtardınız onu. Alexander, yani benim o domuz kardeşim yüzünden gene sömürgelerde borç etmiş. Büyüklerimizden saklamak istedi bunu. Daha önce Laura'nın drahomasını biraz kabartmak için kendi drahomasının yarısını bırakmıştı. Şimdi geri kalanı da eridi. Bahse girerim, bunun sözünü bile etmemiştir size. Alçak gönüllülüğü deli ediyor beni. Bu bayağı dünyanın en uğursuz şakalarından biri işte. Bir insan başkaları için özveride mi bulunuyor? Onlardan daha üstün olduğuna inanabilirsiniz. Laura için neler yapmadı ki? O orospu da iyi ödüllendirdi kendisini. Arman, diye atıldım öfkeli. Kardeşinizi yargılamaya hakkınız yok. Ama kesik ve ıslıklı bir sesle sürdürdü. Tam tersine, ondan daha iyi olmadığım için yargılıyorum onu. Bilirim ben, Rachel bizi yargılamıyor. Hiçbir zaman hiç kimseyi yargılamaz. Evet, orospu. Hakkındaki düşüncemi kendisinden de saklamadım. Yeminle söylüyorum size. Siz de bütün bunları kapattınız, onu korudunuz, biliyordunuz. Büyük babanın hiçbir şey anladığı yok. Annem hiçbir şey anlamamaya çalışıyor. Babama gelince Tanrı'ya dayıyor sırtını, böylesi daha rahat. Her güçlükte diz çöküp dua ediyor. Sonra da her şeyi Rachel'e bırakıyor. Bütün istediği gerçeği açıkça görmemek. Koşuyor, çırpınıyor, hemen hiçbir zaman evde değil. Burada bunaldığını anlıyorum. Bense geberiyorum. Kendini avutmaya çalışıyor, elbette. Bu arada annem şiir düzüyor. Evet, palavra sıkmıyorum, ben de yazıyorum ama ben eşeğin biri olduğumu biliyorum hiç değilse. Hiçbir zaman başka türlü görünmeye çalışmadım. Siz söyleyin, tiksindirici bir şey değil mi? Büyük baba kendisine bir belletici gerektiği için La Peruse'a acıma ayaklarında. Sonra birdenbire, ''Şu domuz orada kardeşime ne diyor öyle?'' diye atıldı. Giderken onu selamlamazsa pis suratına yumruğu indirdim gitti. Derbeder öğretmene doğru atıldı. Yumruğu indirecek sandım. Ama öteki Arman yaklaşınca gösterişli ve alaylı bir biçimde şapkasını çıkararak selam verdi. Sonra kemerin altına doğru yürüdü. Bu sırada araba kapısı açıldı. Rahip içeriye girdi. Redingot silindir çapka giymişti. Kara eldivenler takmıştı. Bir vaftizden ya da cenazeden döner gibiydi. Eski belleticiyle gösterişli bir biçimde selamlaştılar. Rachel ile Arman birbirlerine yaklaşıyorlardı. Vedel yanlarına gelince, ''Her şey düzeldi.'' dedi Rachel babasına. Babası alnından öptü. ''Görüyorsun ya çocuğum, söylemiştim ben sana. Tanrı kendine güveneni yalnız bırakmaz.'' Sonra bana elini uzattı. ''Ne o, gidiyor musunuz? Bugünlerde görüşürüz değil mi?'' dedi. 3. Eduard'ın günlüğü. Devam. 29 Eylül. La Peruse'u görmeye gittim. Hizmetçi beni içeriye bırakıp bırakmamakta kararsızdı. Monsieur hiç kimseyi görmek istemiyor dedi. O kadar ısrar ettim ki en sonunda salona aldı beni. Pancurlar kapalıydı. Yaşlı öğretmenim büyük dik bir koltuğa gömülmüştü. Onu yarı karanlıkta güç fark edebiliyordum. Kalkmadı. Bakmadan yandan gevşek gevşek elini uzattı. Ben sıktıktan sonra düştü eli. Yanına oturdum. Böylece ancak yandan görebiliyordum onu. Hatları sert, kımıltısız duruyordu. Bazı bazı dudakları kımıldıyordu ama hiçbir şey söylemiyordu. Buna bakarak beni tanıdığından kuşkuya düşeceğim geliyordu. Saat 4'ü vurdu. O zaman bir saat çarkıyla canlanmışçasına ağır ağır başını çevirdi ve tumturaklı, güçlü ama gevşek ve sanki öbür dünyadan gelen bir sesle ''Niçin sizi içeri bıraktılar?'' Hizmetçiye beni sormaya gelecekleri Monsieur de la Peruse'un öldüğünü söylemesini bildirmiştim. Çok üzüldüm. Bu saçma sözlerden çok da söylenişlerindeki ses üzdü beni. Cafcaflı, anlatılamayacak kadar yapmacık bir sesti. Bana genellikle öyle doğal, öyle güvenli davranan yaşlı öğretmenim buna hiç de alıştırmamıştı beni. Kızcağız yalan söylemek istemedi diye yanıt verdim en sonunda. Bana kapıyı açtığı için homurdanmayın ona. Sizi gördüğüme sevindim. Monsieur de la Peruse öldü, diye yineledi budalaca. Sonra gene sessizliğe gömüldü.